Üçüncü ayrım sayfa 27. Yeni tarım düzeni Ali Ekber Yıldırım. Çiftçiye ödenen mazot desteğinde birçok kez değişiklik yapıldı. 2015 yılına kadar mazot ve gübre desteği ayrı ayrı ödenirken 2016 destekleme kararnamesinde mazot ve gübre desteği tek kalemde birleştirildi. 2017'de ise gübre desteği sabitlenirken mazot desteği tekrar ürün bazında farklılaştırıldı. Daha önceki yıllarda ürün grupları bazında farklı oranlarda verilen gübre ve mazot desteği 2016 yılında birleştirilerek tek kalemde verilmeye başlandı. Bunun sonucunda çiftçinin aldığı destek azaldı. 2017 üretim yılı için mazot desteği bir kez daha değiştirildi. Bu kez mazot desteği ürüne göre farklılaştırılırken gübre desteği sabitlendi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 14 Ekim 2016'da İzmir Ödeviş'te milli tarım projesini açıklarken çiftçinin kullandığı mazotun yarısı bizden demişti. O tarihte mazotun litresi 3 lira 70 kuruştu. Hükümet 2017 üretim yılı tarım desteklerini 18 Ağustos 2017'de ancak açıklayabildi. Verilecek destek 2017 yılı başlarındaki mazot fiyatı baz alınarak hesaplandı. Mazotta en yüksek desteğin pamuk ve çeltik üreticilerine yapılması kararlaştırıldı. Çiftçilere dekar başına 36 lira mazot ve 4 lira gübre desteği verilmesi uygun görüldü. Mazot desteği arttırılırken gübre desteği hem düşürüldü hem de bütün ürünler için sabitlendi. Mazot konusunda yazdıklarımız 3 aşağı 5 yukarı gübre, tohum, yem ve diğer tüm girdiler için geçerli bir uygulama. Kaldı ki bu girdilerin neredeyse tamamında ithalat bağımlılığı var. Dövizdeki her bir sentlik artış fiyata yansıyor. Fiyat artınca da çiftçinin üretim maliyeti artıyor. Mazotla ilgili yazdıklarımızın benzeri gübrede de yaşanıyor. 2021'de gübrede uluslararası düzeyde yaşanan kriz ve Türkiye'ye yansımasıyla dövizdeki oynaklık gübre fiyatlarını inanılmaz oranda arttırdı. Bazı gübre çeşitlerindeki fiyat artışı %400'ü geçti. Bazı çiftçiler gübre alamadığı için ekim yapamadı. Bazıları gübre kullanımını azalttı. Bütün bu gelişmeler olurken hükümet Tarım ve Orman Bakanlığı ne yaptı? Gübre sektöründeki kriz ve zamlar sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede yaşandı. Özellikle Avrupa'da doğal gaza olan talebin artmasına bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Avrupa'da amonyak üretiminde büyük bir krize neden oldu. Bazı ülkelerde amonyak tesisleri kapatıldı. Ham maddesi doğal gaz olan amonyak büyük oranda gübre üretiminde kullanılıyor. Amonyak üretim tesisleri doğal gazı hem ham madde olarak hem de üretimde enerji olarak kullanıyor. Bu nedenle doğal gaz maliyetindeki yüksek artış amonyak tesislerinin kapanmasına veya üretimin azalmasına yol açtı. Bu da gübre üretiminin azalmasına ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Tarım ve gıdanın geleceğini tehdit eder noktaya geldi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de amonyak kullanılan nitratlı ve azotlu gübrelerde sık sık yapılan zamlar çiftçinin gübre maliyetini ciddi olarak arttırdı. Gübre için, ham madde için fiyat verilemeyen dönemler oldu. Gübreye erişim bile zorlaştı. Türkiye gübre ve gübre ham maddesi bakımından %95 dışa bağımlı. Bu nedenle dünyada yaşanan doğal gaz ve buna bağlı amonyak krizi ile dövizdeki artışa bağlı olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Uluslararası Gübre Derneği yani International Fertilizer Association pandemi nedeniyle 2020'de yapamadığı sürdürülebilir bir geleceğe doğru konferansını 27-29 Eylül 2021 tarihlerinde Portekiz Lizbon'da gerçekleştirdi. Tarım ve gıdanın geleceğinin ele alındığı konferans dünyada yaşanan doğalgaz krizi ve buna bağlı amonyak sorunu damgasını vurdu. Yaşanan ham madde krizinin ve gübredeki sorunun dünya gıda üretimini tehdit ettiği ifade edildi. Gübre konusundaki kriz iyi yönetilemedi. Birçok ülke çiftçisine gübre desteğini artırırken Türkiye'de 2021'de sadece 5 üründe gübre desteği %25 arttırıldı. Diğer ürünlerde destek arttırılmadı. Reel olarak ise gübreye verilen destek azaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin o dönemde yaptığı açıklamalar çiftçinin kafasını karıştırdı. Pakdemirli tarımsal ürünlerde ve girdilerde küresel bazda çok büyük artışlar olduğuna işaret ederek uluslararası boyutta yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 2021 başında gübre desteklerini %100 arttırdıklarını açıkladı. Pakdemirli bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale desteği için %25 arttırarak ödeyeceklerini belirttikten sonra 2022 üretim yılı içinde hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini %100 arttırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödüyor olacağız. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı içinde dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz, dedi. Gübre desteği ile ilgili gelişmeleri özetlersek, 5 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılı gübre desteğinde %100 artış yapıldı. Resmi gazetede 2020 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar olarak yayınlandı. Karar ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 8 lira olan gübre desteği 16 liraya çıkarıldı. Diğer ürünlerde ise dekar başına 4 lira olan destek 8 liraya çıkarıldı. Bu destekler 2021 bütçesinden ödendi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 2020 yılında dekar başına 16 liraya çıkarılan gübre desteği 2021 üretim yılı için %25 artışla 20 liraya çıkartıldı. Diğer ürünlerde ise herhangi bir artış yapılmadı. Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer tüm ürünlerde 2020'de olduğu gibi 2021'de de dekar başına 8 lira gübre desteği ödenecek. Bu ödemeler 2022 yılı bütçesinden yapılacak. Gübre fiyatının %400'ün üzerinde arttığı bir dönemde zaten çok komik olan dekar başına gübre desteğinin sadece 5 üründe %25 arttırılması kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 1 Aralık 2021 itibariyle yayınladığı verilere göre Kasım 2020 sonundan Kasım 2021 sonuna kadar olan bir yıllık dönemde amonyum sülfat gübresinde %441, üre gübresinde %394, amonyum nitrat gübresinde %373, DAP gübresinde %259 ve 20.20.0 kompoze gübresinde %236'lık bir artış yaşandı. Bu açıklamadan sonra da gübre fiyatlarına yeni zamlar geldi. Bu kadar yüksek zamlar olurken desteği arttırmamak çiftçiye üretim yapma demektir. Destekleri %100 arttırıyoruz söylemiyle kamuoyunda bir algı yaratılıyor. Verilen destek o kadar az ki %1000 artırılsa bile yeterli olmayacak. 2022 ürünü için belirlenen desteğin ödemeleri 2023 yılı bütçesinden yapılacak olsa da sanki yarın ödenecekmiş gibi sunuldu. Çiftçinin en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde destek yapılması gerekirken 2023 bütçesinden ödeme yapılması en kibar söylemle çiftçiyle dalga geçmektir. Böyle bir dönemde destek olmak yerine 2 yıl sonra destek olacağınızı ilan ediyorsunuz. O zamana kadar kaç çiftçi tarımdan çekilecek, kaç çiftçi gübre alamadığı için ürünü azalacak, zarar edecek? Cumhurbaşkanlığı 2022 yıllık programı 25 Ekim 2021 tarihinde resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Programa göre 2022 yılında tarımsal destekleme bütçesi 2021 yılına göre %12,5 artış ile 22 milyar 970 milyon liradan 25 milyar 834 milyon liraya çıkarılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi bu yönde kabul edildi. Programa göre alan bazlı desteklerden mazot desteği artırılırken gübre desteğinde %6 oranında düşüş öngörülüyor. Mazot için çiftçilere 2020 yılında 2 milyar 901 milyon lira destek ödemesi yapılırken 2021'deki %6,1 düşüşle 2 milyar 724 milyon lira ödeme yapıldı. 2022 yılında ise 3 milyar 107 milyon liralık mazot desteği ödemesi yapılması öngörülüyor. Gübrede ise aynı dönemde destek artışı olmayacak. 2021 yılında 1 milyar 601 milyon lira olan gübre desteğinin 2022 yılında %1 oranında düşüşle 1 milyar 599 milyon lira olması bekleniyor. Gübre fiyatlarındaki artışı durdurmak için gübre ihracatı 21 Ekim 2021'den itibaren tümüyle yasaklandı. Ancak sektör temsilcilerinin tepkileri ve çabaları sonucunda kısa sürede yasağın kapsamı daraltıldı. Organik suda çözünebilir özel gübreler ihracat yasağı kapsamının dışına çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle yaygın olarak kullanılan ve piyasada fiyatı en çok yükselen DAP, üre, nitratlı gübrelerde ihracat yasağı devam ederken daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin üreterek ihraç ettiği organik gübrelerin suda çözünebilir, borlu, leonardit ve benzeri özel gübrelerin ihracat yasağı kaldırıldı. Toptan her şeyi yasaklamak zaten doğru değildi. Organik gübreler suda çözünebilir. Özel gübrelerde Türkiye özellikle Almanya, Hollanda, İspanya'da pazar hakimiyetine sahip. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı bitkisel üretim ikinci tahminine göre buğdayda son 14 yılın, arpada son 32 yılın en düşük üretimi bekleniyor. Buğday üretimi 17 milyon 650 bin ton olarak tahmin ediliyor. Bu Türkiye tüketiminin oldukça altında. Arpa üretimi ise 5 milyon 750 bin ton seviyesine indi. Koronavirüs pandemisinin etkileri devam edecek gibi görünüyor. İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, ani hava değişiklikleri, felaketler yine devam edecektir. Bütün bunlara ilave olarak 2022'de yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretimden kaçış, verim kayıpları, üretim düşüşü daha büyük olabilir. Dünya gübreye nasıl destek verdi? Gübre krizi sırasında yaşanan fiyat artışlarına karşılık olarak ülkeler bazı önlemleri devreye soktu. Bunlar genellikle çiftçiyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli adımlardı. Gübre fiyatları dünyada da çok hızlı artarken tarımsal üretimin devam etmesi, verimliliğin düşmemesi için bazı ülkeler çiftçilerine önemli destekler sağladı. Hindistan Ekim 2021'de ikinci kez gübre desteğini arttırdı. Daha önce 780 milyon dolar civarında olan gübre desteği 3.8 milyar dolara çıkarıldı. Hindistan hükümeti gübre şirketleri üzerinden çiftçilere ciddi destek sağlıyor. 2020'de Hindistan'da DAP gübresinin çuvalı için 500 rupi olan destek Mayıs ayında 1200 rupiye, Ekim ayında 1650 rupiye çıkarıldı. Bu da 203 liraya denk geliyor. Rusya Federasyonu gübrenin ham maddesi olan doğalgazla Temmuz-Aralık döneminde fiyatları sabitleyerek çiftçiyi fiyat artışlarına karşı korumaya aldı. Çin, gübre ihracatına kısıtlama getirerek üreticisine destek oldu. Artan gübre fiyatları karşısında Türkiye'de dekar başına verilen destek çok yetersiz kalıyor. Hükümet Tarım ve Orman Bakanlığı gübre kullanımının azalmasıyla tarımda yaşanacak verim kaybının ya farkında değil ya da bilinçli olarak bunu görmezden geliyor. Gübre desteğinin diğer ülkelerde olduğu gibi mutlaka artırılması ve bu dönemde ödenmesi gerekiyordu. Ekim döneminde yeterli gübre kullanılmadığında üretimin azalmasına ve daha büyük bir krize neden olacağı çok açık. Göz göre göre gelen krize önlem almamak ülkenin gıda güvencesini tehlikeye sokabilir. Günün sonunda çiftçinin en pahalı girdilerle en ucuz ürünü üretmesini ve devlet destekli gümrüksüz ithal ürünlerle rekabet etmesini, fiyatların da düşmesini beklemek aklımızla alay etmektir. Bu gidişatın sonu iflastır. Türkiye tarımda var olmak istiyorsa hızla üretime dönmek zorunda. Çiftçinin kullandığı girdilerde fiyat artışları dikkate alınarak bir destek sisteminin uygulanması gerekir. Özellikle mazot için Avrupa'da tarıma yönelik kullanılan ucuz renkli mazot modeli benimsenebilir. Gıda fiyatları nasıl düşer? Aslında başlık belki de gıda fiyatları nasıl düşmez olmalıydı. Ülkenin değişmez gündem konularından birisi yüksek gıda fiyatları. Koronavirüs nedeniyle birçok üründe uygulanan kısıtlamalar, Çin başta olmak üzere ülkelerin her zamankinden daha yüksek oranlı tarımsal ham madde veya gıda ürünleri talebinin dünyada fiyatları artıracağı çok açık olarak görülüyordu. Nitekim Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO her ay gıda fiyat endeksini yayınladığında fiyat artışını son 5 yılın, son 6 yılın, son 7 yılın hatta son 10 yılın en yüksek artışları diye yayınladı. Dünyada ve Türkiye'de gıda fiyatları yükseldi. 2008 yılında olduğu gibi bir gıda krizinden söz edilmeye başlandı. Ayçiçeği, buğday, bakliyat ürünleri, bitkisel yağ, hayvancılık, yem başta olmak üzere birçok kalemde üretim yapmayan ülkelerin zorlanacağını bilmeyen kalmadı. Koronavirüsle birlikte iklime bağlı olarak değişen hava şartlarının da etkisiyle söylediklerimizin, yazdıklarımızın hepsi gerçekleşti. Hükümet, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Politikalarından sorumlu Ticaret Bakanlığı, Ekonomiden Finansmandan sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığı bu gelişmeler karşısında gerekli önlemleri almadı. Pembe tablolarla uçuyoruz, şahlanıyoruz, rekor kırıyoruz sözleriyle sürekli algı yaratarak gerçekleri gizlemeye çalıştı. Fakat gizlenen o gerçek gıda fiyatları ile patladı. Tarım ve Orman Bakanlığı pandemi sürecinde alınan 106 tedbirle sorun yaşamadık diye açıklamalarla algı yaratmaya çalıştı. Bırakın 106 tedbiri, doğru dürüst 3-5 tedbir alınsaydı bugün çiftçi gıda sektörü bu kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kalmazdı. Politikasızlık tarımı ve gıdayı çıkmaza sürükledi. Tarım politikaları konusunda yapılan yanlışları birkaç sayfaya değil kitaba sığdırmak çok zor. Üretme, tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım kitabında bunu bütün ayrıntılarıyla yazdım. Gıda fiyatlarını düşürmeye yönelik atılan adımları, bu adımların tarım ve gıda sektörünü nasıl etkilediğini satır başlarıyla aktarmaya çalışalım. Et fiyatını düşürmek için 11 yıl aralıksız ithalat yapıldı. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Hatırlarsanız 2007-2008 yıllarında çok büyük kuraklık oldu. Sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede üretim azaldı, gıda fiyatları fırladı, ithalat çok pahalı hale geldi. Birçok ülke tarım desteklerini artırarak, çiftçiye, gıda sektörüne destekler sağlayarak bu gıda krizini atlatmaya çalıştı. Türkiye'de 2008 yılında tarımsal destekleme modeli değişti, destekler azaltıldı. Çiftçi kaderiyle baş başa bırakıldı. Hayvancılıkta yem fiyatları %100 artarken çiğ süt fiyatı %50 oranında düştü. Çaresiz kalan çiftçi süt ineklerini kesti. Bir yıl sonra 2009'da et krizi patladı. Kırmızı et fiyatları yükseldi. Çare olarak 2010'da canlı hayvan ve et ithalatı yapılarak et fiyatları düşürülmeye çalışıldı. Aradan 11 yıl geçti. Milyarlarca dolar ödendi. Canlı hayvan ve et ithalatı fiyatları düşürmeye yetmedi. Devlet eliyle et ithal edilerek 3 market zincirine ucuza verildi. Yerli besici yok edildi. Çiftçi sayısında ciddi düşüş oldu. Erzurum'da Kars'ta hayvancılık yapanların bile bir bölümü hayvancılığı bıraktı. Bazıları ihracatçıyken ithalatçı oldu. Bir bölümü de inadına üretime devam ediyor. Hal yasası çıkarıldı. yaş meyve sebze fiyatlarını düşürebilmek için 2010 yılında kapsamlı bir hal yasası çıkarıldı. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yasayı anlatırken, yaş meyve ve sebze en az %25 ucuzlayacak diye başlıyordu söze. Ucuzluk olmadı. Birkaç yıldır bu yasanın işe yaramadığı anlaşıldı. Yeni bir hal yasası çıkarılmaya çalışılıyor. Gıda Komitesi kuruldu. 2014 yılına gelindiğinde yine en önemli sorun gıda fiyatlarıydı. Çözüm bulmak için kısa adıyla Gıda Komitesi olarak bilinen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi kuruldu. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun imzası ile 9 Aralık 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan genelgeyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma Maliye Bakanlığı Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'ndan oluşan komite çalışmalarını Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunacaktı. Gıda Komitesi müsteşarlar düzeyinde gıda fiyatlarına çözüm bulamadı. Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde 20 Eylül 2016'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Gıda Komitesi'nin yapısının değiştirilmesine karar verildi. Başbakan tarafından yayınlanan genelgeyle bu kez ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının başkanlığında Ekonomi, Tarım, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlarının katılımıyla komite yeniden oluşturuldu. Sekreteryası da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınarak Merkez Bankası'na verildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince bakanlıkların adı değişti, bazıları tamamen kaldırıldı, bazıları birleştirildi. Gıda Komitesi'nde bakan sayısı 3'e düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile diğer ilgili bürokratların katıldığı bir komite oldu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.